Ayrım 8. Sayfa 102. Jix ve Yüzüğü piyesi hakkında. Alman tiyatro muharirlerinin en meşhurlarından Friedrich Hebbel, 1813-1863 tarafından yazılmış olan Jix ve Yüzüğü trajedisi, mevzunu Yunan tarihçisi Herodot'un anlattığı bir vakadan almaktadır. Yalnız Hebbel bu efsaneye bir de yüzük vakası karıştırmıştır. Piyesin mevzuu kısaca şudur. Tanrı Herakles'in soyundan gelen Lidya kralı Kandaules'in sarayında Jix isminde genç bir Yunanlı misafir vardır. Bir avda tesadüfen Kandaules'in hayatını kurtarmış olan Jix ile kral gayet yakın iki dost olmuşlardır. Genç Yunanlı bir gün krala parmağındaki yüzüğün hikayesini anlatır. Bu yüzüğü kendini kovalayan haydutların elinden kurtulmak için sığındığı bir mağarada bulmuş ve onun sayesinde haydutların elinden kurtulmuştur. Çünkü parmağa takılan yüzük sahibini görünmez yapıyordu. Kandaules yüzüğün bu kudretini duyunca çok sevdiği karısı güzel Rodope'yi Jix'e göstermek ve onun güzelliğini başka biri tarafından da takdir edildiğini duymak ister ve yüzük sayesinde görünmez hale gelen Jix'e bir gece Rodope'yi çıplak olarak gösterir. Fakat genç Yunanlı bu harikulade güzellik karşısında kendini tutamayarak içini çekmiş ve kadın bunu duymuştur. Kendisini kimin çıplak olarak gördüğünü öğrenmek için çalışır ve öğrenince de zaten kendisine aşık olmuş bulunan Jix'e Kandaules'i öldürmesini emreder. Lidya halkı da memlekette bir takım yenilikler yapmak ve kendilerini batıl itikatlardan, köhne ananelerden kurtarmak isteyen hür ve açık fikirli kralı sevmemekte ve spor şenliklerinde büyük başarılar göstererek çelenkler kazanan genç Yunanlı'ya meyletmektedir. Nihayet Jix çok sevdiği kralı Rodope'nin ısrarıyla bir dövüşte öldürür. Rodope ile nikahlanır fakat kadın düğün olur olmaz intikamım alındı çünkü artık beni görmeye hakkı olmayan biri görmüş değildir fakat şimdi senden işte böyle ayrılıyorum diyerek kendini hançerler ve ölür. Dilimize çevirdiğimiz sahne Kandaules'in ölümünden biraz evvel kölesi ile ve Jix ile konuşmasını göstermektedir. Tercüme 19 Kasım 1941. Antigone'ye giriş. Antigone trajedisi, Sofokles'in evde mevcut 7 dramının en eskisi olarak kabul edilmektedir. İlk defa İsa'dan evvel 442 senesinde oynanmıştır. 123 tane tiyatro eseri yazmış ve bunlardan 24 tanesiyle birincilik almış olan Sofokles, bu eserinde tamamıyla olgun bir sanatkar görünmektedir. Antigone, Oedipus faciasının bir devamıdır. Oedipus babası Laios'u bilmeden öldürmüş, Tebai'yi ejderhadan kurtarmış ve şehre hükümdar olmuştu. Yine bilmeden anası Iokaste ile evlenmiş ve bu izdivaçta iki erkek, Polyneikes, Eteokles ve iki kız, Antigone, İsmene çocuk doğmuştu. Uzun seneler tam bir saadet içinde yaşadıktan sonra birdenbire Tebai şehrine bir taun musallat oldu. Taun, bulaşıcı hastalık. Halk bu korkunç afetten yılmış bir halde felaketin sebebini arıyor fakat tanrıların neye kızdıklarını bir türlü anlayamıyordu. Nihayet kahin Teiresias, Oedipus'un ve halkın ısrarları karşısında tanrıların bu hiddetinin ancak Laios'un katili bulunduktan sonra yatışacağını söyledi. Oedipus bütün gayretiyle katili aramaya başladı. Fakat yine Teiresias'ın ağzından müthiş hakikat öğrenildi. Bunun üzerine Iokaste kendini astı, Oedipus da gözlerini kendi eliyle kör etti. Felaketlerin verdiği bir şaşkınlık içinde ve kör bir halde birkaç sene daha hükümdar olarak Tebai'de kalan Oedipus, mütemadiyen etrafındakilerin oyuncağı oluyordu. Günün birinde oğulları babalarının hükümdarlık haklarında kısmağa kalktılar ve Oedipus'un ağzından müthiş bir beddua çıktı. Kendisine yapılan hakaretlere karşılık olarak iki kardeş birbirinin kanına girecekti. Kızı Antigone ile beraber Tebai'yi terk eden Oedipus bir takım maceralardan sonra Kolonos'ta sakin bir ölüme kavuşunca Antigone Tebai'ye döndü. Orada Oedipus'un oğulları Polyneikes ile Eteokles babalarının bedduasına uğramamak için her türlü münazadan kaçıyorlar, münazaa tartışma, ve münavebe ile birer sene hükümdarlık ediyorlardı. Fakat günün birinde Eteokles kendisini kafi derecede kuvvetli hissederek sırası geldiği halde hükümeti kardeşine devretmek istemedi. Polyneikes Argos şehrine kaçtı. Oranın hükümdarı Adrastos'un kızı ile evlendi ve diğer 6 kumandan ile birlikte Tebai'ye karşı harbe girişti. Kâhinlerin bütün ihtarlarına rağmen bu 7 kumandan 7 kapılı Tebai'ye karşı yürüdüler. Şehri muhasara ettiler ve zaferden emin olarak hücuma kalktılar. Bu tehlikeli anda kahin Teiresias, bir vatandaş kendi isteğiyle kendini kurban ettiği takdirde şehrin kurtulacağını ve Oedipus'un öldürdüğü ejderhadan dolayı hala Tebaya kızgın olan harp tanrısı Ares'in yumuşayacağını bildirdi. Zira Oedipus'un öldürdüğü ejderha harp tanrısı Ares'in oğlu idi. Bunun üzerine Kreon'un oğlu Megaros, ejderhanın mağarasının üst tarafındaki surda kendini öldürdü ve şehrin talihini değiştirdi. Bu sırada surlara tırmanmış bulunan Argoslu muharip Kapaneos, tanrıların sarih emirlerine rağmen şehri ateşe vermek istediği için Zeus'un bir yıldırımı ile yere serildi. Oedipus'un oğulları Polyneikes ile Eteokles şehrin kapılarından birinin önünde karşılaşarak birbirlerini öldürdüler. Argoslular da hep birden dağılıp kaçtılar. Tebai şehrinin hükümdarlığı en yakın akraba sıfatıyla Iokaste'nin erkek kardeşi ve ölen delikanlıların dayısı Kreon'a kaldı. Kreon derhal Eteokles için muhteşem bir cenaze merasimi yaptırdı fakat tellallar vasıtasıyla ayrıca şu emri de halka bildirdi. Düşmanların bu meyanda Polyneikes'in cesedi çıplak olarak harp meydanında bırakılacak ve vahşi hayvanlara terk edilecektir. Ölüyü gömmeye ve ona ölülere mahsus merasim yaparak saygı göstermeye kalkışacak olanın cezası ölümdür. Böyle keyfi bir emre itaat edileceğinden kendisi de şüphe ettiği için Polyneikes'in cesedine nöbetçiler el koydu. Böyle bir emir hem Yunanlıların umumiyetle kabul ettikleri adet ve kanunlara aykırıydı, hem de kız kardeşinin oğlu gibi yakın bir akrabasına ve şehrin eski hükümdarına sarih haklarını silah kuvvetiyle elde etmek istedi diye ölümünde hakarete kalkışmak kabalık ve hissizlikti. Böyle bir hareket aynı zamanda tanrılara karşı da bir cürüm teşkil ediyordu. Çünkü tanrılar ölülerin gömülmesini herkes için, bilhassa ölünün akrabaları için mukaddes bir vazife sayıyorlardı. Kreon'un manasız bir gurura ve ihtirasa kapılarak ilan ettiği yasak, bu yüzden şehirde umumi bir memnuniyetsizliğe ve halk arasında homurdanmalara sebep oldu. Antigone bu haberi duyar duymaz her tehlikeyi göze alarak sevgili kardeşini gömmeye ve ona karşı mukaddes kardeşlik vazifesini yapmaya karar verdi. Antigone trajedisi işte buradan başlamaktadır. Yeni Türk, Haziran 2, Haziran 1942. Eserin müellifi hakkında. Ignazio Silone, bugünkü hür İtalyan edebiyatının en kuvvetli simalarından biridir. Milletinin mukadderatına, alın yazısına karşı gösterdiği candan alaka yüzünden İtalya'dan çıkmaya mecbur edilmiş, İsviçre'de yerleşmiştir. Gençliği Güney İtalya'daki köylüler arasında geçmiş, kısır topraktan ekmeklerini tırnaklarıyla söküp alan bu insanların kahramanca mücadelesi onun kafasında silinmez izler bırakmıştır. İlk yazılarıyla birlikte yurdunun çalışan insanları için mücadeleye başlamış fakat faşist rejimin takibatına uğramıştır. İsviçre'de yurdundan uzakta olduğu halde savaşmaktan vazgeçmemiş, yeni eserler vererek İtalyan milletinin ıstıraplarını dünyaya duyurmaya çalışmıştır. Eserleri Fransızca'ya, İngilizce'ye daha birçok dillere hemen çevrilmiş ve muharririne büyük bir şöhret temin etmiştir. İtalya'nın dışında ilk neşrettiği edebi eser Türk okuyucularına sunduğumuz Fontamara romanıdır. 1933 senesinde İsviçre'de ve Almanca olarak neşredilen bu eser, Orta Apeninler'deki Abruz Dağları mıntıkasındaki fakir köylülerin soyguncu memurlar ve halkçılığı hedef tutmayan bir rejimle mücadelesini tüyleri ürperten bir realizmle tasvir etmektedir. Bundan sonra Ekmek ve Şarap, Kar Altındaki Tohum adlı romanları çıkmış fakat ne yazık ki bilhassa bu son romanıyla muharrir daha ziyade mistik bir dünya görüşüne sapmaya başlamıştır. Muharrir'in başkaca Paris'e Yolculuk diye bir hikaye kitabı, Faşizm adlı bir etüdü, Diktatörler Mektebi adlı yarı roman yarı hiciv bir eseri vardır. Fontamara, Ignazio Silone, Akba Kitabevi, 1. baskı, Ankara 1943. Okuduklarımız, kitaplar, Rıfat Ilgaz ve Son Yıllarda Türk Şiiri. Yarenlik adını taşıyan küçük bir şiir kitabı aldım. Bir saatin az bir zaman içinde baştan sona kadar içindekilerin hepsini okudum. Sonra uzun uzun düşündüm. Bazı şiirleri tekrar okudum ve tekrar düşündüm. Beni günlerden ve haftalardan beri düşündüren bu küçük şiir kitabı genç şairlerden Rıfat Ilgaz'ın eseri. Yarenlik, yazan Rıfat Ilgaz, AB Neşriyatı 1943. İçinde 1940-42 yılları arasında yazılmış 20 şiir var. Türk şiiri son senelerde çok dikkate değer bir gelişme gösterdi. Şimdiye kadar memleketimizde bunun bir benzerini bulmak zordur. Sayısı onları bir hayli geçen çok istidatlı gençler, geniş ve hür bir insanlık fikri etrafında, fakat hepsi kendilerine mahsus yeni namelerle Türk şiirinin en güzel örneklerini vermektedirler. Şöyle birkaç isim saymak isteyince insan kendini tutamıyor. Tabiatı yepyeni bir gözle gören, ne istediğini ve ne demek istediğini çok iyi bilen ve şiir tekniği bakımından belki en kuvvetleri olan Mazhar Lütfi ile Hey Dinamo'nun yanında zeki ve biraz mahzun Ah Kadir, ince alaycı Orhan Raşit ve lütfi lisanı hakim Suat Taşer, Fethi Giray, Ömer Faruk Toprak var. Şiirlerindeki başarıyı fevkalade nefis bir hikayesine daha ileri götürmesini bilen Orhan Kemal var. Bunların hepsi ayrı ayrı yazılara mevzu olacak kadar kuvvetli, ileri, zevkli şairler. Fakat ben bugün yalnız bir tanesinden, Yarenlik kitabını neşreden Rıfat Ilgaz'dan bahsedeceğim. Şair büyük mevzulara, palavralı şeylere hiç yanaşmamış, basit gündelik hadiselerden, apartman kapıcılarından, kolculuktan yetişme bir memur olan babasından, sanatoryum arkadaşlarından, mahalle komşularından bahsediyor. Hemen bütün şiirlerinin mevzu kendi küçük dertleri, arzuları. Ama hayret, bunların hiçbiri sadece Rıfat Ilgaz'ın dertleri değil, hepsi geniş bir kitlenin, bir insanlığın dertleri. Sosyal şiir nedir diyenlere bu kitabı göstermek lazım. En şahsi, en hususi şeyler nasıl cemiyetin malı olabilirmiş, insan kendi hasis dertlerinin dışına nasıl çıkar ve onları nasıl biraz yukarıdan dudaklarında hazin bir tebessümle seyredebilirmiş, en basit kelimeler, en özentisiz tasvirlerle nasıl hayat dolu tablolar, koskoca bir cemiyet parçasını aksettiren manzaralar çizebilirmiş, bütün bunları Rıfat Ilgaz'dan öğrenmek kabil. Hiçbir büyük laf etmeden, gözlerimizde hassas yaşlar belirtmeye çalışmadan, kolunu makineye kaptıran Ali Şim'i hayalimizde canlandıran, Edirne Kapı tramvaylarının yolcularını sade kelimelerle dile getiren, sanatoryumda tanıştığı dostunun ölümü üzerinde bizi saatlerce düşündüren, meyhane yarenliklerinde bütün bir neslin hazin romantizmini önümüze seren bu şair, kelimenin tam manasıyla kudretli bir sanatkardır. Onun asıl kudreti, ferdilikten kurtulup cemiyetin malı olabilmesinde, kendi küçük dünyasındaki bütün şahsi meselelerin sosyal mahiyetini kavramasında ve bunları bir üçüncü şahıs bir taraflığıyla anlatabilmesindedir. Yarenlik bize, bir sanatkarın fil dişi kuleye kapanmadan da kendisini verebildiğini, hatta daha fazlasını yaparak kendisiyle beraber bütün bir cemiyet parçasını da eserlerinde aksettirmek suretiyle sahici sanatkar, halk sanatkarı mertebesine ulaşabileceğini göstermiştir. Bana sanat heyecanıyla dolu saatler yaşatan, kendisini ve insanın dertleri hakkında gözümde yeni ufuklar açan şaire bütün kalbimle teşekkür ederim. Yurt ve Dünya, 28 Nisan 1943. Yarı Münevver. Bizde birkaç sayfeden fazla yazı okuma tahammülü olmayan bir yarı münevver zümresi vardır. Bunlar ruhları hasta, iradeleri gevşek, kafalarını bir nokta üzerinde uzunca bir zaman tutmak kabiliyetinden mahrum bir takım psikopatlardır. Bu tip insanların kafası hayatın bütün ciddi meseleleriyle alakalarını kaybettiği için hiçbir şey onları sahiden sarsmaz. Bir çocuk tecessüsü ile her şeye şöyle bir dokunurlar ve derhal daha ne olduğunu anlamadan bırakırlar. Kütleşmiş ve hassasını kaybetmiş alakalarını bir an uyandırmak için daima başka şeylere muhtaçtırlar. Konuşmaları bile böyledir. Fevkalade merakla sordukları bir şeyin cevabını dinlerken zihinleri avuçlarının içinden gidiverir. Daha siz üçüncü cümleyi söylemeden o, mevzunuzdan şaşılacak kadar uzaklardadır. Ne dediğinizin farkında bile olmadan sizi bütün o zavallı saflığı ile kendisine yeni hediye edilen bir tablodan, dün falanca ile ettiği kavgadan veya maaşına hala zam yapılmadığından bahsediverir. Ömürlerinde asla bir fikir sahibi olmayacak kadar ruhları tembeldir. Bugün şu fikir, yarın öteki fikir kırpıntısını beraberlerinde gezdirmek suretiyle münevver insan olduklarını kendilerine ispata kalkarlar. 10 dakika içinde maddi ve manevi her çeşitten en aşağı 10 mevzuya dokunup geçtiklerini görmek insana adeta dehşet verir. Bir meseleyi başından alıp sonuna kadar götüremeyecek derecede uyuşuk oldukları ve İdeofobi diyebileceğimiz bir nevi fikri faaliyetten korkma illetine tutulmuş bulundukları için yanlarında her hadise hakkında hazır birer hüküm reçetesi taşırlar. Bahis mevzu olan birçok meseleleri için düşünmeye lüzum kalmadan ortaya sürülebilecek salahiyetli kararları vardır ve bunlar üzerinde asla münakaşa kabul etmezler. Her türlü itirazı yine dağarcıkta hazır olarak bulundurdukları bir bayat nükte, istihfaf dolu bir hayret pozu ile önlerler. Yarı münevverler arasında salgın bir halde bulunan bu hastalığın malullerine her zaman her yerde rastlarız. Öylelerini görürsünüz ki rikkat uyandıracak kadar samimi, rahat, karşısındakine önünü iletecek kadar az mütevazi tavırlarla, mesela bir romancının yanına sokulurlar, ellerini onu himaye ve siyanetleri altına alır gibi omzuna korlar. ''Kardeşim, hikayelerini çok beğeniyorum. Fakat ne diye romana başladın? Romanda muvaffak olamıyorsun. Tekrar hikayeye dön.'' derler. Romancı bu irşatlara tabii teşekkür eder, fakat aradan birkaç gün gibi az bir zaman geçince herhangi bir romandaki bir kahramanın herhangi bir hareketi hakkında onunla konuşmaya kalkar. O zaman iki gün evvelki sözlerini pek çabuk unutan hazin dost, "Ha, vallahi ben senin o romanı aldım ama daha okumadım" veya "Kusura bakma kardeşim, sen o romanı bana vermişsin ama falanca aldı, bir daha da getirmedi" der ve birkaç gün fasılı ile o muhacirin romanlarının hiçbirini okumadığını meydana vuruverir. O zaman bu hazin dostun neden hikaye yazmayı tavsiye ettiğini düşünürüz. Nasılsa tatlı canını sıkıntıya sokmuş, şundan bundan şu veya bu yazarın adını duyduğu için birkaç kısa hikaye okumuştur. Bu yazılar hakkında yine şundan bundan duyduğu şeylere dayanarak muharrir hakkında belki de müsbet bir hüküm vermiştir ve büyük bir teveccüh göstererek onu okumanın bir münevver için lazım olduğuna kanidir. Fakat psikopatlı 5-10 sayfelik hikayelerden daha uzununu okumasına imkan vermediği için daha uzun şeyler yazılmasına muhaliftir. Bu mesele üzerinde kendisiyle biraz daha açık konuşacak olsanız derhal saygısızlığı ele alarak "Kardeşim, ne yapayım? Kitabını aldım. Baştan 5-10 sayfa okudum, beni sıktı. Demek kendini okutamıyorsun, kabahat sende" diyecektir. Onun için sözü kısa kesmek daha iyi olur. Bu gibiler arasında yazı yazma merakı olanlar da vardır. Ellerine kalem, önlerine kağıt alıp saatlerce, günlerce, senelerce oturup düşünmeyi akıllarına bile getiremeyecekleri için şöyle ayda yılda 1-2-3 sayfa keramet yumurtlarlar. Kesik kesik cümleler, sık sık değişen ibarelerle bir düşünceden öbürüne atlarlar. Hatta daha çok mizaçlarına uyduğu için şiir yazmayı tercih ederler. Bir esrar perdesi arkasına saklanmış muazzam bir hiçlikten başka bir şey olmayan manzumeleri vardır. Kendilerine benzeyenler arasında sadık takdirkarlar bulurlar. Karanlık boşlukların içinde dünyalar saklı olduğunu zannettirecek mühim edalar takınırlar. Herhangi bir gün, herhangi bir sebeple manası anlaşılır, alelade bir şey yazmaya mecbur olacakları zamana kadar acizlerini, zavallı boşluklarını belli etmemeye muvaffak oldukları da vakidir. Yurt ve Dünya, 23 Haziran 1943.